Ayrım 11, sayfa 115. Siyah'ın kültürel çalışmaları. Önce bir işim. Adı Wilhelm Furt Wangler. Sadece Almanya'nın değil, dünyanın en önemli orkestra şeflerinden biriydi. Tartışmasız en iyi Beethoven yorumcusuydu. Hitler dönemi 3. Reich sırasında Berlin Devlet Opera Orkestrası'nı yönetti. Konserlerini Nazilerin gamalı haç bayrağı altında verdi. Destekçisi Nazilerin propaganda şefi Goebbels'ti. ABD ordusu 1945 yılında Berlin'e girince Nazilerden arındırma komitesini kurdu. Sorguya alınan müzik adamlarından biri de Furt Wangler'di. Amerikalı binbaşı Steve Arnold'un sorularına soğukkanlılıkla yanıt veren ünlü şef, Nazi olduğu iddialarını hep reddetti. Sorgulamadan sonra Furt Wangler, Berlin'de kurulan Sanatçılar Özel Mahkemesi karşısına çıkmayı bekledi. Yalnız değildi. Almanların orkestra şefleri Herbert von Karajan ve Karl Böhm ile sopranı Elisabeth Schwarzkopf da mahkemeye çıkmayı bekleyen sanatçılar arasındaydı. Richard Strauss ve Karl Orff gibi besteciler de Nazi olmakla itham ediliyordu. Gelecekte dünyanın en iyi orkestra şefleri arasında gösterilecek olan Karajan, o dönem çok sıkıntılı günler yaşadı. 1933'ten beri Nasyonal Sosyalist Parti'nin üyesiydi. Muhalifleri ona SS Albay von Karajan adını takmışlardı. Nasıl Goebbels Furt Wangler'i destekliyorsa Göring de Karajan'ı kayırırdı. Karajan konserlerine Nazilerin sevdiği Horst Wessel Lied ile başlamakta bir sakınca görmezdi. İşgal altındaki Paris'te Alman askerlere moral konserleri verdi. Bir diğer orkestra şefi Karl Böhm de parti üyesiydi. Viyana konseri sırasında kameralara dönüp Nazi selamı vermekten çekinmemişti. En iyi Alman sesleri arasında gösterilen soprano Elisabeth Schwarzkopf da partiye 754-89-60 numarayla kaydedilmişti. Nazi divası deniliyordu ona. Doğu cephesindeki Naziler için konserler vermiş, Goebbels'in propaganda filminde oynamıştı. Sonuçta hepsinin hikayesi birbirine benziyordu. ABD ile SSCB arasında temelinde bir psikolojik harp olan Soğuk Savaş dönemi 2. Dünya Savaşı ertesinde başladı. Nazilere kafa tuttuğu için ABD tarafından hoşnutlukla bakılan Sovyetler Birliği, savaş sonrasında tehlikeli görülmeye başlandı. Ayrıntıya gerek yok, biliyorsunuzdur. ABD, Batı Avrupa'da gizli bir kültürel propaganda çalışmasına başladı. Tek bir amacı vardı, Marksizme yakınlık duyan Batı Avrupalı aydınlara Amerikan hayat tarzını öğretmek. İnsanların kafalarını ele geçirme operasyonuydu bu. CIA'nın Soğuk Savaş dönemindeki en önemli silahı olacaktı bu kültür politikaları. Bu kültürel savaşın ön cephesinde kimler vardı biliyor musunuz? Arthur Koestler, Andre Gide, Bertrand Russell, Ignazio Silone gibi hayal kırıklığına uğramış eski solcular. CIA gölgesinde Kültürel Özgürlük Komitesi kuruldu. Komitenin 35 ülkede bürosu vardı. Vakıflar aracılığıyla oluk gibi para akıtılıyordu. Dergiler çıkarılıyor, resim sergileri açılıyor, konserler düzenleniyor, seminerler yapılıyor, kitapların basılmasına ve satın alınmasına ön ayak olunuyordu. Sanatçılar ödüllere boğuluyor, ABD'ye davet ediliyordu sürekli. ABD ile SSCB arasındaki bu kültür üzerinden yürütülen Soğuk Savaş'ın ilk başladığı yer, 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Berlin oldu. Her ikisi de işgal gücüydü, Berlin'i paylaşmışlardı. Propaganda yarışında birbirlerini geçmek için her ikisi de kültürel silahlara sarıldı. Yıkıntılar arasından hala ceset kokuları gelirken, SSCB 1945 yılında Berlin Devlet Operası'nı faaliyete geçirdi. Kültür evi açtı. Amerikalılar geri kalmadı, American Hauser'ı faaliyete geçirdi. Kültürel propagandada SSCB çok öndeydi. Amerika daha çok solcuların propagandaları yüzünden kültürel açıdan çorak bir ülke olarak biliniyordu. Ciklet çiğneyen, DuPont kullanan, büyük arabalara binen kalın kafalılar ülkesiydi. Amerika bu kara propagandayı tersine çevirmek istiyordu. İşte o günlerde Berlin'de başlayan ve dünyaya yayılacak olan bu kültürel soğuk savaş, Alman müzik adamlarının hiç beklemediği bir kararın alınmasına neden oldu. Ünlü Rus yazar Vladimir Nabokov'un kuzeni kompozitör Nicholas Nabokov, Alman müzik adamlarının kaderini değiştirdi. Mihail Yoselson, 1936 yılında ABD'ye sığınmış bir Rus Yahudisiydi. Almanya'daki psikolojik savaş dairesinin istihbarat şubesinde çalışıyordu. Savaş sonrası CIA gölgesinde kurulan Kültürel Özgürlük Komitesi'nin başkanlığına getirildi. Yardımcısı Nabokov da ABD'ye göç etmiş bir beyaz Rus Yahudisiydi. Nabokov'un da uzmanlık alanı psikolojik harpti. Ayrıca besteci olduğu için müzik şubesine atandı. Görevi Alman müzik hayatına yuvalanmış Nazileri temizlemekti. Ancak Soğuk Savaş döneminde yeni düşman Naziler değil komünistlerdi. O halde komünizme karşı eski Nazilerle işbirliği yapılabilirdi. Joe Selson ve Nabokov bu yeni döneme hemen uyum sağladılar. Bu Naziler bizim Yahudi kardeşlerimizi diri diri yaktılar bile demediler. Dünya değişiyordu ve ona uygun stratejiler yapmak gerekiyordu. Üstelik Sovyetler yaşayan en büyük besteci Shostakovich'i propaganda amacıyla her yere götürüyordu. CIA alternatifler çıkarmak istedi, çıkardı da. Wilhelm Furtwängler Berlin'de Amerikalılara bırakılmış Titania Palas'ta 25 Mayıs 1947'de Berlin Filarmoni Orkestrası'nın başında sahneye çıktı. SS Albay von Karajan, Nazi divası Schwarzkopf gibi Alman müzik insanlarının hepsi onurlandırılarak, nişanlar verilerek görevlerine döndürüldü. Hepsi de kısa zamanda dünyanın en iyi müzik insanı oluverdiler. Yeni devir imaj devriydi. Nazilerin müzik ilahı ünlü besteci Richard Wagner'in eserleri bile tekrar çalınmaya başlandı. Berlin Devlet Opera binası SSCB kontrolündeki alanda kalmıştı. Amerikalılar Berlin'de görkemli bir konser salonu yapmaya karar verdi. Berlin Filarmoni Orkestrası binası böyle doğdu. Kültürel Soğuk Savaş hep sanat lehine olmadı. Nazilerin kitaplarını yaktığı Thomas Mann, Tom Paine, Helen Keller, John Reed gibi yazarların eserlerini bu kez el altından CIA yakıyordu artık. Almanya'da eski Nazi sanatçılara özgürlük verilirken Amerika'da McCarthy dönemiyle komünist avcılığı başladı ve Arthur Miller, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Leonard Bernstein, Dorothy Parker, Marlon Brando gibi onlarca sanatçının akademisyenin hayatını kararttılar. CIA Soğuk Savaş boyunca kendi kontrolündeki yeni isimleri, eserleri empoze etmeye çalıştı hep. George Orwell, Henry Miller, T.S. Eliot gibi birçok yazarın eserlerinin basılmasına, dağıtılmasına ön ayak oldu. Çehov Yayın Evi desteklendi. Yeni sanat akımlarının doğmasına bir aracılık yaptı ve Soğuk Savaş dönemi bitti. Ama Kültürel Özgürlük Komitesi bugün hala faaliyette. Eğer bir gün yabancı gazetelerin birinde neden yapıldığını bilmediğiniz dünyadaki en zeki 100 kişi veya dünyadaki en yaratıcı 100 kişi ya da ne bileyim dünyaya yön veren 100 deha gibi istatistik haberlerini okursanız bilin ki CIA'nın Kültürel Özgürlük Komitesi iş başındadır. Faaliyet çakılmasın diye bu listelere hak eden birkaç isim de koyarlar hani. Aklınız karışmasın sakın. Sanıyorum bizim solcu liberal tayfasını biraz tanıdınız. Şimdi gelelim onların avaz avaz bağırdıkları darbe meselesine. Önce bir soruyla başlayalım. Darbeyi sadece askerler mi yapar? Darbe deyince aklınıza askerler, tanklar mı geliyor sadece? Sivil darbeyi kim yapıyor? TSK son yıllarda bazı çevreler tarafından neden yıpratılıyor? Israrla bu soruyu sormalıyız. İşin garip yanı, TSK'ya karşı öyle bir hava oluşturulmuştur ki, Washington'daki bir Yunanlı gazeteci bile saygısızca Türk ordusunun generaline faşist demektedir. Bu gazetecinin adı Lambros Papa Antonio, gazetesinin adı ise Eleftheros Tipos. Bu gazeteci geçen yıl başta ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Tom Casey olmak üzere herkese Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın faşist diktatör olduğunu söylüyordu. Nereden bulduysa elinde Genelkurmay Başkanlığı'nın Eylül 2007'de Lahika bir ismiyle faaliyete koyduğu iddia edilen ve Genelkurmay'ın yalanladığı eylem planını gezdiren Yunanlı gazeteci Papa Antonio, Orgeneral Büyükanıt'ın görevden hemen alınması için ABD hükümetinin acilen devreye girmesini istiyordu. İşin ilginç yanı ise Lambros Papa Antonio'ya bu lahika belgesinin zamanında Washington'da görev yapmış, daha sonra Türkiye'ye dönmüş taraftar bir gazeteci tarafından verildiğinin iddia edilmesi. Ne acı değil mi? ABD'den devşirilen gazeteciler bu ülkenin ne kadar milliyetçi olduğu çok iyi bilirler aslında. 4 Eylül 2008'de John McCain'in başkan adayı ilan edildiği kongre salonunda çok büyük bir afiş üzerine ne yazılıydı? Country first, önce vatan. Bunu görmediklerini sanmayınız lütfen. Türkiye'nin en güvenilir kurumuna karşı yapılan bu sistematik psikolojik savaşın amacı nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri bir karşı darbenin saldırılarına mı maruzdur? Kimdir bunlar ve ne istemektedirler? Yandaş medya son 2 yıldır hemen her gün benzer cümleleri yazıp duruyor. Askerler AKP hükümetine karşı darbe yapacaktı. Arkasından 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül askeri darbelerini örnek gösteriyorlar. Onlar yazmıyorlar ama meseleyi 1876'da Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesinden 1913 Baba Ali baskınına kadar götürebiliriz. Hadi onlar yazmıyor, biz de o kadar eskiye gitmeyelim. Diyorum, darbeyi sadece askerler mi yapar? Örneğin polisler yapamaz mı? Ya da Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna'da gördüğümüz gibi renkli sivil darbeler olamaz mı? Tabii ki olur. O halde işin özünde yanlış bir tartışma yürütülmüyor mu? Aslında darbeyi kimin yapacağından çok darbenin neden yapılacağı üzerinde durmamız gerekmiyor mu? Örneğin bu topraklardaki darbeler hep iç dinamiklerle mi hareket etmiştir? 1876 darbesinin arkasında İngilizler yok mudur? 1913 Baba Ali baskınının arkasında Almanlar olduğu gibi. 12 Eylül 1980 darbesini bizim oğlanlara yaptıranların Amerikalılar olduğunu bilmeyenimiz yok herhalde. Ezberlenmiş kavramlarla konuşmayı bırakıp darbeyi kimin neden yapacağına daha geniş açıdan bakmakta yarar var. Bakınız, Soğuk Savaş bitene kadar Türkiye'nin iç ve dış politikası belliydi. ABD, NATO, AB. Yani Batı Kemalizm'den, TSK gibi Cumhuriyet kurumlarından memnundu. Ortak düşman ise belliydi, komünistler. Bu nedenle NATO dahilinde kurulan Gladio'da Türkiye'deki yerli sivil işbirlikçileriyle solculara karşı elinden geleni yaptı. Provokasyonlar, suikastlar düzenledi, yetmedi askeri darbe yaptı. Buraya kadar sanıyorum kimsenin bir itirazı yoktur. Sonra ne olduysa Berlin duvarının yıkılmasıyla bir şeyler değişmeye başladı. Kemalizm out, ılımlı İslam in oluverdi. ABD Türkiye'ye yeni bir elbise giydirmek istedi. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere cumhuriyetçi kurumlar bu elbiseye girmedi, girmek istemedi. Ne olacaktı? E'si yoktu. Öyle ya da böyle o elbise giyilecekti. İyi ama eskiden Amerika isteyince askeri darbe yapılıyor ve zorla da olsa o elbise giydiriliyordu. Oysa şimdi dün elbisenin giyilmesine aracı olan TSK bu kez yeni elbiseyi giymek istemiyordu. Örneğin fazla kapalı buluyor, başörtüsüne mesafeli duruyordu. Ayrıca beline silah takıp komşularının evine girmek de istemiyordu. TSK'nın bu tavrına karşı siz ABD olsanız ne yaparsınız? Hemen Türkiye'de o elbiseyi giymeyi çok istekli cemaatlerle, kurumlarla işbirliği yaparsınız, yetmedi parti kurarsınız. Ve bu işbirliği sayesinde elbiseyi giymeyenleri tasfiye edersiniz. Peki bu tasfiyeyi nasıl yaparsınız? Hitler'in sağ kolu Goebbels, Nazilerin propaganda bakanıydı. Yalanlarını kamuoyuna kabul ettirmekle çok ustaydı. Yalanını kabul ettirmekle o kadar başarılıydı ki, bugün hala Batı üniversitelerinde onun büyük yalan olarak bilinen tekniği ders olarak okutulmaktadır. Evet, tasfiye için büyük yalana başvurursunuz. Yoksa Türkiye tarihinin en önemli emniyet savcı soruşturması neden çarçar çarşaf gazetelere, TV'lere servis yapılsın? Evet, şimdi iyi bir noktaya geldik. O halde yaklaşık 20 yıl geriye gidelim. Tarih 3 Aralık 1990, yer Ankara. Genelkurmay'dayız. Harekat Daire Başkanı Kor General rahmetli Doğan Bayazıt, basın mensuplarına özel harp dairesi hakkında briefing veriyor. Briefing esnasında gazeteci Güneri Civaoğlu'nun çağrı cihazına bir mesaj düştü. Ve Civaoğlu söz alarak Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın az önce istifa ettiğini duyurdu. Orgeneral Torumtay niye istifa etmişti? Hayır, bu istifanın Gladio tartışmalarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Torumtay, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la, dolayısıyla ABD ile körfez politikaları konusunda anlaşamamıştı. Bu istifayla askerler siyasal iktidarlarla uzlaşmadıkları zaman koltuğu bırakıp gitme olgunluğuna ulaştıklarını göstermişti. İlkti, bu aynı zamanda darbeler döneminin kapandığını da gösteriyordu. 20 yıllık süreçte Torumtay'dan sonra nice genelkurmay başkanları gelip geçti ve büyük çoğunluğu ABD'nin Orta Doğu politikalarına sıcak bakmadı. Mehmetçiği petrol kuyularına bekçi yapmak istemedi ama bunun kararını da hep TBMM'ye bıraktı. Bunları gördük, yaşadık. Oysa bugün birileri hala askerlerin darbe yapacağını ısrarla yazıyor, söylüyor. Pardon, tercüme ediyorlar. Kimden mi? Bunu gösterdik, ekleme yapalım. 2003'e dönelim. Amerika'nın Irak işgalinin mimarlarından Paul Wolfowitz, 6 Mayıs 2003'te CNN Türk'te Mehmet Ali Birant ve Cengiz Çandar'ın sorularını yanıtladı. Konu Amerika'nın Irak işgali için Türkiye üzerinden Kuzey Cephesi'nin açılmasını sağlayacak 1 Mart tezkeresinin reddi ve Amerika'nın bundan duyduğu derin rahatsızlıktı. Bakınız, Wolfowitz tezkerenin reddinden kimi sorumlu tuttu? Wolfowitz, Türkiye'de bize destek olacağını düşündüğümüz aramızdaki ittifakın çok önemli geleneksel destekçisi olan kurumlardan aradığımız desteği bulamadık. Soru, hangileri özellikle? Wolfowitz, tahmin ediyorum ki biliyorsunuz hangilerini kastettiğimi ama örneğin ordu. Ordu hangi nedenle olursa olsun o önemli ve oynaması gereken liderlik konumuna tam olarak sahip çıkamadı. Soru, ordunun liderlik görevi tam olarak nedir? Wolfowitz, ben siyasi açıdan bahsetmiyorum, şunu kastediyorum. Türkiye'nin ulusal çıkarları ve ulusal stratejilerine bakacak olursanız, özellikle sizin sisteminizde geçerli olan şu, ordunun söylemesi gereken bir şey vardı. Amerika'yı desteklemek Türkiye'nin çıkarınadır demeliydi. Benim gözlemim şu oldu, yapması gereken ya da sonuçta fark yaratacak şekilde güçlü ifade edemedi kendini. Yazdım ya, güzel bir noktadayız, devam edelim. Bu kez tarih 19 Nisan 2003. New York Times'ta Savaşan Bir Ulus başlıklı bir yazı yayımlandı. Sözünü ettikleri ulus Türkiye. Yazar Alan Cowell yazısına tek bir kurşun dahi atılmadan Türk ordusunda çok pahalı bir savaş yaşandı diye başladı. 1 Mart tezkeresi reddedildiğinde Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'tü. Ancak New York Times faturayı Özkök'e kesmedi, şöyle yazdı. Generali yıllardır tanıyan bir Türk analizcisine göre 63 yaşındaki Hilmi Özkök, bu ülkeyi ordunun yönettiğine dair izlenimi güçlendirmemek için büyük özen gösteriyor. Ama General Özkök'ün Avrupa yanlısı duruşu, onu ordunun siyasal ve ekonomik gücünün azalması konusunda temkinli davranan bazı kıdemli subaylarla karşı karşıya getiriyor. Daha net konuşmak gerekirse gene bazı analizcilerin söylediğine göre General Özkök'ün selefi Hüseyin Kıvrıkoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman gibi bazı generaller General Özkök'ün Amerika Birleşik Devletleri ile bu denli işbirliği içinde olmaması gerektiğini savunuyorlar. Yani Amerika'nın derdi ordunun siyasete karışmasıyla demokrasinin zedelenecek olması değildi. Amerika'nın derdi Türk ordusunda bazı kesimlerin artık Amerika ile kayıtsız şartsız işbirliğine onay vermemesiydi. Son olarak yazının bir başka bölümünü aktaralım. Dahası bazı ordu uzmanları söz konusu krizin ordunun en üst kademeli kumandanları arasında uzun süredir devam eden bir tartışmayla keskinleştiğine inanıyor. Batı tarafından kabul görme arzusu taşıyanlarla, ki bu arzu Ankara'nın Avrupa Birliği'ne katılma isteğinde de somutlaşıyor, ulusu Avrupa ve ABD'den uzaklaştırarak Rusya ve Çin gibi yeni müttefikler aramaya itecek daha derin bir ulusalcılığı benimseyenler arasındaki tartışma bu. Gördünüz mü meselenin özünü? Amerika'nın dış siyasetini belirlemede en önemli kurumlardan biri olan Brookings Enstitüsü, Winning Turkey, Türkiye'yi kazanmak diye bir kitap çıkardı. Orta Doğu uzmanı ve Başkan Obama'nın danışmanlarından Philip H. Gordon, kitabında Türkiye'de askeri bir darbe sonrasında neler olacağını şöyle kestiriyordu. Dipnot, bu kitaba Brookings Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Ömer Taşpınar'ın da katkıları oldu. Taşpınar arada Radikal, Zaman ve Sabah gazetelerinde makale yazıyor. Türkiye'de askeri hükümet Ankara'nın 10 yıl önce başlattığı Avrupa Birliği'ne katılma amacından vazgeçerek başvurusunu geri çeker. NATO üyeliğini askıya alır. Amerika'nın Türkiye topraklarındaki askeri üslerini kullanmasını yasaklar ve bundan böyle daha bağımsız bir dış siyaset izleyeceğini açıklayarak Rusya, Çin ve İran'la daha yakın diplomatik, ekonomik ve enerji bağları kuracağını ilan eder ve bunlara ek olarak Kuzey Irak'ı karşısına alır. Görüyor musunuz büyük oyunu nerelerde hangi korkunç yalanlarla sürdürüyorlar? Bir örnek daha yazmalıyım. ABD German Marshall Fund, GMF kuruluşunun üst düzey uzmanlarından Ian O. Lesser, ABD-Türkiye ilişkisinde kilit testler oluşturacak 3 konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Lesser çalışmasında Rusya, AB ve İran'ı Türkiye-ABD ilişkileri açısından 3 büyük stratejik konu olarak ele aldı. Lesser'a göre bu 3 konu, Obama'nın Türkiye'de dile getirdiği model ortaklık içinde kilit testler oluşturuyor. Pasifik Konseyi eski başkan yardımcısı Rand Corporation uzmanı, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Dairesi eski görevlisi Ian O. Lesser çalışmasında şunu diyordu. İyi haber ise NATO'ya stratejik alternatif olarak Moskova ile daha yakın ilişkiler için bastıran, Avrasya'ya odaklananların Türk siyasetinde marjinal bir konuma itilmiş olmasıdır. Yani aynı o Lesser NATO karşıtlarının Avrasyacık kesimlerin Ergenekon soruşturması yoluyla içeri atıldığını memnuniyetle dile getiriyor. Fehmi Koru Ergenekon soruşturmasına 5 Kasım 2007'de yapılan Bush-Erdoğan görüşmesinde karar verildiğini daha önce hem köşesinde yazmış hem de Kanal 7'de canlı yayın programında dile getirmemiş miydi? Mesele açık değil mi? Psikolojik savaşın merkezinin neresi olduğu belli değil mi? Her ne kadar komutanlar sürekli artık askeri darbeler dönemi bitti diye açıklamalarda bulunsa da Amerikan neokonları da ve Türkiye'deki takipçileri bir o kadar genelkurmayın darbe yapacağını yazıyor. O halde sormak zorundayız. Türkiye'de ABD elbisesini giymek isteyenler askeri darbe yalanını ortaya atıp cumhuriyetçi kadrolara karşı büyük bir tasfiye operasyonuna girişmiş olamaz mı? Sizin darbeden salt anladığınız sabaha karşı yönetime el konulması, bildiri okunması, tankların yürümesi gibi soğuk savaş dönemi müdahaleler mi? Ergenekon adı verilen soruşturma kapsamında saygın isimler, adı şaibeli kişilerle birlikte kamuoyunun önüne çıkarılmıyor mu? Yıpratma taktiklerinin yapıldığı ortada değil mi? Bu kara propaganda hep askerler darbe yapacak sözleriyle aynı anda yapılıyor. Nasıl oldu da asker darbe yapacak sözleriyle yıpratma kampanyaları yan yana durdu? Bunlar psikolojik savaşın hep bir merkezden yürütüldüğünü göstermiyor mu? Gerçekten Türkiye'nin son yıllarda gördüğü, hakkını vermek gerekiyor, en başarılı psikolojik savaş yöntemiyle yapılmıyor mu? İnsanlık tarihi sivil darbeleri görmedi mi? Sivil darbe yapmakta görünen o ki Hitler'i bile aratmıyorlar. Nasıl mı? Hatırlamaya çalışalım. Almanya'da Weimar Cumhuriyeti'ni kim yıktı? Adolf Hitler. Hitler'in kurduğu cumhuriyetin adı neydi? Demokratik Cumhuriyet. Hitler'in parlamento darbesiyle kurduğu bu cumhuriyetin silah gücü neydi? Polisler. Hitler'in diktatör olmak istediğini anlamayıp ona yetki kanunu veren kimlerdi? Merkez sağ partiler. Hitler'i diktatör yapacak yasalara ve uygulamalara mecliste karşı çıkan kimdi? 88 sosyal demokrat milletvekili. Hitler'in arkasındaki meclis gücü neydi? 441 milletvekili. Hitler'e karşı çıkan basının ve muhalefetin başına ne geldi? Hepsi cezaevine takıldı. Hitler'in Reichstag yangını gibi provokasyonlarla kandırıp ele geçirdiği son kurum hangisiydi? Alman ordusu. Hitler'in hedefindeki gazete Hürriyet. Türkiye'de yaşananları sivil darbe olarak değerlendirenleri haklı çıkaracak çok somut gelişmeler yaşanmaktadır. Bunlardan biri de Doğan grubuna kesilen Türkiye tarihinin en büyük vergi cezasıdır. Bu mali cezanın siyasi baskı nedeniyle verildiğini herkes biliyor. Siyasal iktidar tarafından Doğan grubu yok edilmek istenmektedir. Benzer baskıyı faşist diktatör Hitler de iktidarının ilk dönemlerinde hayata geçirdi. Hitler'in hedefindeki ilk gazete Almanya'nın Hürriyet'iydi. İngiltere'de The Times, ABD'de New York Times, Fransa'da Le Monde, neyse Almanya'da da Vossische Zeitung oydu. Hitler sivil diktatörlüğüne ilk adımını basını susturarak attı. Öncelikle hedefinde Vossische Zeitung gazetesi ve onun genel yayın yönetmeni Georg Bernhard vardı. Tarih 15 Mart 1933. Demokratik seçimle iktidara gelen Adolf Hitler 3. Reich'ı ilan etti. 7 ay sonra, tarih 4 Ekim 1933, Alman basın kanunu çıktı. Gazetecilik kamu mesleği sayıldı. Bu yasayla basın, devlet, dolayısıyla Nazi propagandası yapmak zorundaydı. Anlayacağınız gazeteciler devlet görevlisi haline dönüştürüldü. Ve o günden sonra günlük gazetelerin yazı işleri müdürleri her sabah Halkı Bilgilendirme ve Propaganda Bakanlığındaki Gözetim ve Talimat Merkezi'nde Bakan Josef Goebbels ya da Yardımcısı Başkanlığında toplandı. Bu toplantıda hangi haberin yayınlanacağı, haberin nasıl yazılacağı, nasıl başlıklar atılacağı ve baş yazının ne hakkında olacağı bildirilirdi. Şehir dışındaki küçük gazetelere ve dergilere de bu emirler yazılı olarak geçilirdi. Yazı işleri müdürü olmak için Nazilere yakın, ari, temiz ırktan olmak gerektiğini yazmama gerek yok herhalde. Daha sonra gazetecileri disipline etmek amacıyla özel profesyonel kurullar oluşturuldu. Bunlar gazetelere, gazetecilere para cezası kesmeye, basın birliğinden atmaya kadar pek çok yetkiye sahipti. Basın odasından, loncadan atılma cezası almak, gazeteciliği bırakmak anlamına geliyordu. Bu arada Alman basın führeri, basın odası başkanı kimdi biliyor musunuz? Hitler'in 1. Dünya Savaşı'ndaki başçavuşu Max Ammann. Gazete ve dergilerin kapatılması onun iki dudağının arasındaydı. Bu genel bilgilerden sonra gelelim hikayemize. Vossische Zeitung Almanya'nın en eski gazetesiydi. 1704 yılında yayın hayatına başladı. Sahibi Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarının sahibi Ullstein ailesiydi. Bu köklü gazetenin yayın çizgisi liberaldi. Her görüşten köşe yazarı vardı. Örneğin 1751 ile 1755 yıllarında aydınlanma çağının büyük ismi Gotthold Ephraim Lessing gazetede aylık bir ek çıkardı. Prusya kralı Büyük Friedrich'ten AEG'nin sahibi sanayici V. Rathenau'ya kadar tarihi isimler de bu gazetede yazılar kaleme aldılar. Keza romantik romanın öncülerinden Theodor Fontaine de gazetede tiyatro eleştirileri yazdı. Evet, gazete tarihi boyunca yazarlar arasında her görüşten yazan barındırdı. Örneğin edebiyatçı Willibald Alexis 1848 devrimini destekledi. Bir bilgi ekleyeyim. Yunancı fotos, ışık ve grafien, çizmek sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelen fotoğraf sözcüğü ilk kez Vossische Zeitung gazetesinin sayfasında yer aldı. Sonra evrensel bir sözcük oldu. Gazete sadece Almanya tarihi için değil, dünya basın tarihi için de önemli bir yayın organıydı. Her şey Hitler'in iktidara gelmesiyle başladı. 1930'lu yılların başında Almanya'da üç büyük yayın kuruluşu vardı. Mosse, Scherl ve Ullstein. Hitler'in ilk hedefi Ullstein oldu. Almanya'nın en büyük yayıncı kuruluşu Ullstein ailesi, Vossische Zeitung Berliner Illustrierte, BZ am Mittag, Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, Deutsche Allgemeine Zeitung, Dame, Bauwelt, Verkehrsteinig, Hertelen Fridolin, Grüne Post isimli yayın organlarına sahipti. Hitler öncelikle Vossische Zeitung'dan rahatsızdı. Etkisinin farkındaydı. Bu gazetenin basının amiral gemisi olduğunu biliyordu. Gazetenin liberal yayın çizgisinden de, aralarında bulunan solcu yazarlardan da memnun değildi. Önce gözdağı vererek korkutmaya çalıştı, olmadı. Çünkü gazetenin tarihsel bir geçmişi vardı. Böylesine bir birikim öyle bir iki günde ters düz edilemiyordu. Hitler bu kez hedefini gazetenin genel yayın yönetmeni Georg Bernhard'a çevirdi. Almanya'nın önde gelen gazetecilerinden Bernhard'ı tasfiye etmesi halinde basın üzerinde korku yaratacağını hesap ediyordu. Bernhard'ın gazetenin başından ayrılması da yetmeyecekti. Ülkeden ayrılmasını istiyordu. Bernhard da korkuyordu. Meslektaşları Karl von Ossietzky ve Walter Kreiser sıradan haberleri bahane gösterilerek gizli askeri bilgileri ifşa ettikleri gerekçesiyle vatan hainliğiyle suçlanıp hüküm giymiş Papenburg Esterwegen toplama kampına atılmışlardı. Benzer oyunun kendisine de oynanacağını anlayan Bernhard yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Ardından Vossische Zeitung'da büyük bir kıyım yapıldı. Onlarca gazetecinin yazarın işine son verildi. Mesele sadece gazetenin yazarı mesleğinden olması değildi. Örneğin Lothar Erdmann 1888-1939 Vossische Zeitung muhabiriydi. Sachsenhausen toplama kampında 1939'da katledildi. Else Uri 1877-1943 Vossische Zeitung'da müstear isimle yazılar yayımlıyordu. 1943'te Auschwitz toplama kampında katledildi. Heilig Bruno 1888-1968 Vossische Zeitung muhabiriydi. 1933'te Viyana'ya sığındı. Ülke Almanlar tarafından işgal edilince 1938'de siyasal tutuklu olarak Dachau toplama kampına hapsedildi. Fritz Heymann 1897-1943 yazardı. Auschwitz toplama kampında 1943'te katledildi. Jakob Chanman 1893-1942 gazeteciydi. 1942'de Auschwitz toplama kampında katledildi. Acı örnekler çok. Ne ilginç değil mi? Bugün Türkiye'de yandaş medyadaki bazı köşe yazarları, solcuların köşe yazarı olmasından rahatsızlık duyup gazete patronuna "Bunların işine son verirseniz AKP ile ilişkileriniz düzelir" diye yazıyorlar. Yetmiyor. Kimi sözde köşe yazarları da solcu yazarları Ergenekon savcılarına hedef gösteriyor. Bunları da sorgulayın diye yazmaktan utanmıyorlar. Ne günlere kaldık değil mi? Neyse, biz yine dönelim Vossische Zeitung'un kapatılış öyküsüne. Genel yayın yönetmeni Bernhard yurt dışına kaçtı ama Vossische Zeitung'un propaganda bakanlığıyla sorunları giderilemedi. Propaganda Bakanlığı'nın 5 Mart 1934 tarihli kararı, Amerikan ordusundaki yolsuzluk skandallarına ilişkin haberler verilmeyecek. 7 Mart 1934 tarihli kararı, Dr. Goebbels'in New York Times'a verdiği mülakat olduğu gibi yayımlanmayacak. Resmi Alman basın bürosunun verdiği kopya yayımlanacak. 9 Mart 1934 tarihli kararı, Dr. Goebbels söz konusu toplantının sözünü etmeye değer olup olmadığına ilişkin görüş bildirinceye kadar New York'ta düzenlenen Hitler'e karşı uygarlık mitingi haber yapılmayacak. Bu ve benzeri haberler konusunda Fossische Zeitung ile Propaganda Bakanlığı hiç anlaşamadı. Tarihi gazete yeni döneme uyum sağlamakta zorlandı. Ve sonuçta, tarih 1 Nisan 1934, faşist baskılara dayanamayan Almanya'nın en etkili liberal gazetesi Fossische Zeitung, 230 yıldır devam eden yayınına son vermek zorunda kaldığını açıkladı. Fossische Zeitung adlı gazetemizin yayınına son verdik. Acı da olsa gönüllü ama mantıksal olarak gazetemizin bu ayın sonunda kapatılması kararını aldık. Resmi açıklamada pek açık verilmese de herkes Hitler rejiminin baskısı sonucu bu kararın alındığını biliyordu. Böylece Alman tarihinin en eski yayın kuruluşu kapandı. Dipnot, gazete kapandığında yazarlar arasında Fosforlu Cevriye'nin yaratıcısı gazeteci Suat Derviş de vardı. Gazetenin sanat dergisi Querschnitt'te de yazıyordu. Fossische Zeitung kapanınca Türkiye'ye döndü.